Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda Erkam Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Bugün Mevlana'dan yazılar paylaşacağız programımızda. Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2008 sayısından Hasan Kamil Yılmaz'ın kaleme aldığı Edep başlıklı Mevlana ikliminden Edep başlıklı yazıyı aktaralım. Edep, insanı utandıracak şeylerden koruyan sağlam bir irade ve vicdan duygusudur. Edeple edebiyat arasında irtibat vardır. Sözdeki zarafet, ahenk ve kibarlık edebiyat, özdeki ahenk ve tenasüpse edeptir. Dini edebin kaynağı ümmetin model şahsiyeti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolundan giden Allah adamlarıdır. Tasavvufu edepten ibarettir diye tarif edenler vardır. İlk devir sufilerinden Ebu Hafs Haddad bunlardan biridir. Mevlana da tasavvufu edeple aynileştiren ve insan olmanın yolunun edepten geçtiğini söyleyenlerdendir. O gerek Mesnevisinde, gerek Divan-ı Kebir ve diğer eserlerinde edebe önemli vurgular yapar. Edep, insanı utandıracak şeylerden koruyan sağlam bir irade ve vicdan duygusudur. Edeple edebiyat arasında irtibat vardır. Sözdeki zarafet, ahenk ve kibarlık edebiyat, özdeki ahenk ve tenasüpse edeptir. Dini edebin kaynağı, ümmetin model şahsiyeti, Hazreti Peygamber ve onun yolundan giden Allah adamlarıdır. Kur'an'daki andolsun Allah'ın Resulü'nde Allah'ı ve ahiret gününü uman, öz derdinde olanlar için güzel bir model vardır ayeti bu gerçeği işaret etmektedir. Çünkü Allah Resulü Rabbinin terbiyesinde bir edep eğitimi almıştır. Mevlana'ya göre kulun edebe riayeti Hakk'ın lütfuna erişme sebebidir. Dileyelim Hazreti Hak'tan tevfiki edep, bir edebi lütfundan mahrum eder ulu Rab. Edep ilahi lütfa mazhar olmaya vesile olduğu gibi, edepsizlik de umum belva gibidir. Bir geldi mi kurunun yanında yaşı da yakar, toplumu helak eder. Bir edep sadece kendisine vermez zarar, fitne ateşi parlayınca afakı tutar. Nitekim Allah Teala Kur'an'da buyurur: İçinizden sadece zalimlere münhasır kalmayan fitneden sakının. Bilmiş olun ki Allah'ın azabı çetindir. Hazreti Mevlana Mesnevisi'nin müteakip beyitlerinde sınır tanımayan, haddi aşan, densiz ve edepsiz insanların koskoca bir toplumun ilahi lütuf ve ihsandan mahrumiyetine sebep olduğunu İsrailoğullarının Musa aleyhisselama karşı densizlikleriyle anlatır. Kur'an'ın beyanına göre Mısır'dan çıkan İsrailoğulları Kızıldeniz'den Sina'ya selametle geçip giderken Tih sahrasında hazır sofrayla ikramlanırlardı. Sofrada bıldırcın eti ve kudret helvası bulunurdu. Yahudiler tatlısı ve tuzlusuyla bu gıdalarla beslenirlerdi. Allah onları bulutla gölgelendirip bu azıklarla merzuk kılarak nimetlendirirdi. Ancak Musa'nın kavminin içinden çıkan birkaç kendini bilmez, edep yoksunu kimse, ''Hani bize sarımsak, hani mercimek, hani soğan, biz öyle bir çeşit yemeye dayanamayız.'' demeye başladılar. Tabii bu densizlik ve edepsizlik yüzünden hazır sofra, bıldırcın eti ve kudret helvası kesiliverdi. İsrailoğullarının densizlikleri bununla da sınırlı kalmamıştı. Musa aleyhisselamın Tur-i Sina'da Allah'la mülakatı sırasında buzağa tapacak kadar sapıtanlar olmuştu. Hazreti Musa onların bu taşkınlık ve şaşkınlıklarından bunalmış ve içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak eder misin Allah'ım? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir deyivermişti. Hazır sofra bir de İsa aleyhisselam zamanındaydı. Nitekim Kur'an bu gerçeği şöyle haber vermektedir: Meryem oğlu İsa dedi ki, ''Ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir de bu bizim evvelkilerimize ve sonrakilerimize bayram ve bize senden bir mucize olsun.'' İsa aleyhisselamın bu duasıyla gökten sofra indi. Mevlana bu sefer de İsrailoğullarının açgözlülük edip saklamamaları istenen rızkı sakladıklarını, Hazreti İsa'nın uyarılarına kulak asmayarak edepsizlik ettiklerini anlatır. Büyük bir zatın sofrasında bulunup da doymayacağını zanneden bir adam nasıl nankörlük etmiş olursa, Allah'ın sofrasını açgözlülükle aparan İsrailoğulları küfranı nimet ve suyu edep ettiler. Böylece de nimetten mahrum kaldılar. Bundan daha büyük bir suyu edep olabilir miydi ki? Allah'ın dost düşman herkese sunduğu sofrada açgözlülük yapmışlardı. Kerim olan Allah'ın nimetinin yetmeyeceğinden ve kesileceğinden endişe etmişlerdi. Allah'ın nimetini küçümseyen ve küfranı nimette bulunanların uğursuzluğu diğerlerine de tesir etmiş, ilahi nimetten mahrum bırakmıştı. Hayatı anlamlı kılan şey insanın duyarlılığıdır. Hayatı kalp uyanıklığı ve gönül diriliğiyle yaşamak ve nimetlerin farkında olarak şükranı nimette bulunmaktır. Çünkü her şeyin bir bedeli vardır. Nitekim Mevlana, zekatın verilmemesi yağmursuzluğu, zinanın yaygınlığı, vebanın zuhurunu körükler demektedir. İnsanların gam ve keder olarak başlarına gelenler, kayıtsızlık ve küstahlıklarından, edebe riayetsizlikle haddi aşmalarındandır. Hele dost yolunda, hakka kullukta kayıtsızlık eden, sadece kendisinin değil, başkalarının da yolunu vurmuş olur. İlahi emir ve yasakları önemsemeyen, laubali insanlar başkaları için kötü model olur ve onların da yolunu keserler. Mevlana'ya göre varlık aleminde insan ve şeytandan başka her şey edebe riayet etmekte ve kainatın düzeni bu sayede devam etmektedir. Nitekim gök cisimleri edebe riayetleri sebebiyle aydınlık, melekler de edepleri sebebiyle masum ve temizdirler. Mevlana'nın edebi, edibane bir surette anlattığı bir diğer eseri divanıdır demiştik. O arada bakınız neler söylüyor. Efendi edep tendeki canıdır insanın. Hoca haberin olsun edep gönül nuru mertanın. Ulvi alemdir sufli değil insanın aslı. Feleğin dönüşünde güzellik edep faslı. Şeytanın başına koymak diler isen kadem, edebe sarıl, nasıl kahrolur iblis o dem. Yeryüzünde ilk edepsizliği yapan iblisti. Hem de bu edepsizliği benlik iddiasıyla yapmıştı. Adem'e secde edin ilahi emrine karşı, onu çamurdan, beni ateşten yarattın diyerek edepsizlikle secde etmekten imtina etmişti. Yaptığı edepsizlik sonrası hak ettiği ilahi huzurdan kovulma cezasına çarptırıldığındaysa yine bir edepsizlik örneği sergileyerek demişti ki, ''Beni kendisi sebebiyle azdırışından dolayı ben senin sırat-ı müstakimin üzerinde oturup onların yollarını keseceğim.'' Böylece kendi azgınlığını bile Allah'a isnat küstahlığını göstermişti. Adem olmaz adı asla edepsiz insanın, edeptir çünkü farkı insanla hayvanın. Gerçekten insanı insan yapan, imanın muktezası olan edep ve hayadır. Hayadan ve edepten nasibi olmayan insanın, yolun üstüne pisleyen köpekten ne farkı olabilir ki? Cennette yasak meyveyi yiyerek günaha giren Adem ve Havva ise edep gözeterek Allah'a şöyle iltica etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz kendi kendimize zulmettik. Sen bize acımaz ve bizi bağışlamazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Aç gözünü öyle, bak Kur'an'a ayet ayet. Manası edeptir, görürsün sen de nihayet. Sordum akıldan, söyle bakalım nedir iman? Akıl gönül kulağıma, edep dedi hemen. Sen sırrı ilahisin, sus ey Şems-i Tebrizi. Edeptir aydınlatan gündüz ve gecemizi. İnsanı melek sıfat eyleyen, erdem ve ahlak sahibi olmasını sağlayan edep, sanatın ahenk ve kıvrımları gibi gönle ve göze hitap eden bir güzellikler manzumesidir. Dini edebin kaynağı imandır. Çünkü iman şeriatı, şeriat de edebi gerektirir. Değerli gençler, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'ın Mevlana ikliminden edep başlıklı yazısını aktardık Altınoluk dergisinden. Yine Altınoluk'tan bir başka yazıyla devam ediyoruz. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleme almış olduğu yine Mevlana ikliminden Hazreti Mevlana üzerine genel bir değerlendirme. Mesnevi ilaç diye satılsa başlığını taşıyan yazıyı paylaşıyoruz Sesi Dergi'de şimdi de. Hazreti Mevlana sahip olduğu yüksek kabiliyetleriyle her şeyden önce Allahu Teala'nın bir lütfudur. Özündeki kabiliyet, İslami çevresinden gelen müsbet etki ve destekler, gözle görülür alemde bir yansıma bulunca ortaya çağları aşan bir Mevlana çıkmıştır. Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönem, Anadolu Selçuklularının iç entrikalar ve Moğol istilasıyla zayıfladığı bir zaman dilimine tekabül eder. Siyasi çalkantının odak noktasında Konya Sarayı'na yakın duran Hazreti Mevlana, aynı zamanda Anadolu'nun genel yapısına aşina idi. Yani dışarıdan değil, içeriden tanıyordu Anadolu'yu. O dönemde Moğol baskısı altında ezilen Anadolu halkının feryatları, haksızlıklar, düzenin bozulması, esaret ve huzursuzluk yılları herkes gibi Hazreti Mevlana'yı da etkilemişti. Ayrıca o kahraman Halep ve Şam'da devrinin geçerli yüksek din eğitimini de ehli sünnet doğrultusunda uzun yılları içinde tamamlamış ve Karatay gibi medreselerde müderrislik yapmış bir İslam alimiydi. O aynı zamanda devrinde geçerli edebi birikime de sahipti. Senai'den, Attar'dan etkilendiği hususu da açıktır. Onun çok yönlü sosyal, kültürel, ilmi, siyasi, edebi, iktisadi, dini çevresinden aldığı etkilerle İslam'ı ve insanı çözümlemeye, hayatı anlamaya ve anlatmaya çalışması, günün insanının problemlerinden hareketle evrensel sonuçlara ve çözümlemelere ulaşmasına sebep olmuştur. Hazreti Mevlana her şeyden önce yola Kur'an ve sünnet eksenli olarak ortaya çıkmıştır. O, bu temel üzerinde yetişen ve insanı çözümleyen bir sufi mütefekkirdir. O, çevresindeki bu yapı içinde oluşan fikri ve ruhi bir hamule ile donanmış ve bu donanımını sezgisel sıçrayışlarıyla mükemmelliğe taşımıştır. Onun şiir kullanışı Türk olmasına rağmen, şiirlerini Fars diliyle yazması, çevresinden aldığı sosyo-kültürel etkinin bir sonucu olarak görünmelidir. Onun o devrin sıkıntılarına getirdiği çözümler, değişmeyen insan fıtratı açısından günümüze de ışık tutmaktadır. ABD bilindiği üzere 325 kültürden teşekkül eden ve bu yüzden iç diriltici gücünü buna bağlı olarak ayakta tutan dinamik bir yapıya sahiptir. Gelişim çizgisi bu dinamik yapı üzerinde seyreden Amerika'nın psikososyal kültürel yönelişlerde sürekli olarak açlık ve arayış yaşamakta olduğu görülür. Amerika'nın bu dinamik yapısında maddi fizik unsurların temel bir karakter arz etmesi, daha açık bir ifadeyle Amerika'nın bu maddi doyumu manevi açlığa ve ilginç bir sosyal çatışmaya veya dengesizliğe kapı açmaktadır. Mesela bugün Amerika'da Mevlana'nın Mesnevisinden yapılan seçmelerin çok satması, İncil'den sonra ikinci sıraya oturması dikkatleri çekmektedir. Şüphesiz gerek Amerika ve gerekse bütün bir Batı dünyası dini, kültürel ve ruhi açıdan ateizm sebebiyle büyük bir buhrana düşmüş görülüyor. Latince ex oriente lux, yani ışık doğudan gelir temel kanaati bütün bir Batı dünyasında entelektüel açılımlı kamuoyunun dikkat nazarlarını daima doğuya odaklamıştır. Mevlana işte bu noktada Amerika ve Batı için bu yönüyle bir fıtri insani ihtiyaç olarak benliğin tekamülü manevi gelişimine cevap veren bir katkı görünümündedir. Yani Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi Amerika'daki aç ruhların doyurulmasında, itminana erdirilmesinde bir çözüm, bir anahtar olmaktadır. Daha global bir yaklaşımla ifade etmek gerekirse, tüm dünyada ruhları aç bırakan materyalistik yöneliş, kurtuluş olarak Mevlana'ya ve dolayısıyla onun üzerinde İslam'a muhtaçtır. İşte bu yüzden Kloman Bark'ın mükemmel bir İngilizce ile hazırladığı Mesnevi Güldestesi bestseller olarak satış rekorları kırmıştır ve şu anda İncil'den sonra en çok satan kitap durumundadır. Hatta Güldeste'nin bu şekilde bütün bir toplum çapında kabul görmesinin sebepleri üzerinde bazı Amerikalı sosyologlar araştırmalar yapma ihtiyacını hissetmişlerdir. Bizce Mesnevi asırlar öncesinde kaleme alınmış bir mektuptur ve sahibini bulmak üzere her zaman hazır beklemektedir. Acaba bu mektup 21. yüzyıl kriz entelektüel insanının zihninde bir gazali uyanışına mı vesile olacaktır? İşte bu soruyu tüm kalbimde muhafaza ederek iyimserliğimi korumaya devam ediyorum. Peşin hükümlülüğü sevmemekle beraber Mevlana'nın günümüz insanına çok güçlü ve derinden hissedilebilen bir iman mesajı verdiğini söylemeden geçmek olmaz düşüncesindeyim. Günümüz insanının en çok sarsılan ve zemini kayan fıtri yönü yabancılaşma, kendinden uzaklaşma, özünden ayrı düşme, kendini bitirip yitirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Materyalistik bir hayat tarzı ve zihniyet ruh çarpıklığının onarılması ancak sevgiyle özdeşleşen saf bir Allah inancıyla mümkündür. İşte Hazreti Pir'in bu noktada ayrıntıları, arayışları, ayrılıkları ve aykırılıkları birleştirilebilecek güçlü bir söyleme sahip olduğu görülür. O bu gücünü Allah ve Resulünden, yani kısaca saf hanifliğin ifadesi olan İslam inancından almıştır. Russell'ın da ifade ettiği gibi, onca maddi tatmine rağmen modern insan maalesef tükenmektedir. Bu tükenişin karşı bir etkiyle karşılanması, ateizmin ruhlarda oluşturduğu fırtınalardan insanın boğulmaktan kurtarılması ve saf bir inancın ve buna paralel insan benliğinin merkezi olan kalbin inşa edilmesi büyük önem arz eder. İnsanı aslına yaklaştırmak üzere bugünün insanına sayısız formüller sunan Hazreti Mevlana, Mesnevisinin başında sazlıktan ayrı düşen ney mecazıyla, öğretisinin başında insanlığın ayrılık çığlığını sağır kulaklara duyurabilecek bir titizlikle atmış görülüyor. Madde bataklığına batıp aslından uzaklaşarak aykırılıklardan şikayet eden modern insana, Mesnevi reçetesi önemini gün geçtikçe artırarak korumaktadır. Nitekim Batı'da çok sayıdaki Rumi merkezleri bu arayışın elle tutulur bir mahsulü olarak varlığını sürdürmektedir. Bu konuda Batı'nın Mevlana yorumlu İslam imajına muhtaç, hatta mecbur olduğunu rahatlıkla ve samimiyetle söyleyebiliriz. Batı çarpıtılmamış bir tanrı inancını arıyorsa eğer, bunu Mevlana'nın tasavvufi ve hikemi anlayışında ve dolayısıyla İslam'da bulacaktır. İşte Batı, her şeyden önce bu yönüyle Mevlana'nın Allah'ı anlatışına muhtaç görülmektedir. Mevlana'nın imanla beraber günümüz insanına vermek istediği temel mesajları kısaca şöyle sıralayabiliriz. Allah'a itaat, mahlukatına şefkat, merhamet, kardeşlik, barış, sevgi, arınma ve bu paraleldeki tüm diğer müsbet hususlar. ki bunlara biz kök değerler manzumesi diyoruz. Bu kök değerler aynı zamanda global değerlerdir. Mevlana'nın batıdaki bu cezbedici yönünü esprisi itibarıyla bir nebze anlamak istiyorsak Hamidullah'ın bir tespitine kulak vermemiz gerekir. Profesör Hamidullah mealen şöyle der. İmam-ı Şafii'nin Kitab-ül adlı eseri bir batılıyı etkilemez, hatta ilgilendirmez. Halbuki Kitab-ül bir hukuk harikasıdır. Ama batı tasavvufi düşünceden daha çok etkilenmektedir. Bu da bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Yani batı ruhen tasavvufa muhtaçtır. İşte Mevlana'nın mesnevisi bu yönüyle günümüz insanını cezbetmekte, etkilemekte ve ihtidalara vesile olmaktadır. Hazreti Mevlana'nın vakia halindeki bu etkisinin altında onun Kur'an ve sünnete dayalı mesajının özünü anlaması ve insan denen meçhulü çözümlemesi yatar. Massigno'nun da ifade ettiği gibi İslam'ın haniflik yönünü en iyi anlayanlar sufiler olmuştur. Hazreti Mevlana'yı zahir dediğimiz diğer ulemadan ayıran husus, onun kendini tanımak ve dolayısıyla insanı tanımak diye tarif edebileceğimiz seyri sülük yolundan geçip aşk, iman ve sıçramış yani sezgisel akıl vasıtasıyla Allah'a kavuşması yani arif-i billah olmasıdır. Onun bu transandantal sıçrayış ve yücelişe mazhar olması, tasavvufi eğitimden geçmesi ve bu surette benliğini inşa etmesiyle mümkün olmuştur. Onun diğer zahir uleması dediğimiz İslam alimlerinden farklı olan yönü öncelikle işte budur. Kendisi bu durumunu kul oldum diye açıklar. Hazreti Mevlana zahidi barit ve zahidi huşk denilen kalıp dindarlığından kurtulmuş, aşkla yeni bir potada daha diri bir anlama ulaşmış müstesna bir İslam sufisi ve mütefekkiridir. O, ötekiyle tanışmış, tanımış, tanıtmış ve İslam'ın temel inancından taviz vermeden ama en iyi, en güzel anlatımlarla İslam'ı tebliğe muvaffak olmuştur. Tasavvufta sözün canı vardır diye bir deyim kullanılır. Bu deyimle sözü söyleyende aşk ve dirilik varsa sözünde de o dirilik bulunur. Yoksa o kişinin sözünde ifadesinde ilahi cazibe yoktur. Görebildiğimiz kadarıyla Hazreti Mevlana ilhamlandığı kaynağın diriliğini ifadelerine yüklemeye ve bilgiye aşk unsurunu katmaya muvaffak olmuş bir sufidir. Bu yönüyle eserlerini okuyan aç gönülleri hala rikkate getirmeye devam etmektedir. Neden yanlış anlaşılıyor? Peki Mevlana bazı çevrelerde niye yanlış anlaşılıyor? Şimdi biraz da bu konu üzerinde duralım. Bugün Hazreti Mevlana'yı anlama bakımından her meşrep veya mezhep onu kendine göre olan bakış açısına sığdırmakta ve yorumlamakta yani onu daraltmaktadır. Daraltılmış Mevlana ile gerçek Mevlana arasındaki uçurum gerçekten üzücü bir görüntü arz ediyor. Burada ilk anda Rıza Araste'nin Mevlana üzerine yaptığı araştırmada Mevlana namaz kılmazdı şeklindeki suizanlı aklıma geldi. Bu çalışma, İslami birikime sahip olan biri tarafından yapılmasına rağmen yapılan vahim hatayı iyi düşünmek gerek. Secdede soğuktan alnı secdeye yapışmış Mevlana'yı göz önüne getirince bu iddia yürekleri sarsan bir deprem gibi geliyor sanki insana. Musiki çevrelerinin onun sema ve neyini ön plana çıkarıp derin teemmüli, tefekkürî dünyasını ikinci plana atıyor olması bizce maalesef parçacı bir yaklaşımın ürünüdür. Mevlana'nın bu yönü medyatik bir etkiyle gözler önüne daha çok gelmekte, maalesef Mevlana'nın gerçek İslami sufi kimliği ikinci plana itilmektedir. Evet, sema ney Mevlana'nın şahsiyetini elbette anlatır ama onun sadece bir yönünü anlatır. Büyük bir mütefekkirin belleklerde sadece sema ve neye sıkıştırılması, sanırım üzerinde çok tartışılması gereken dar bir zihniyetin mahsulüdür. Hazreti Mevlana'nın darlaştırılması bizce ona yapılacak en büyük saygısızlıktır. Diğer yandan düğünlerde, gazinolarda Mevlevi ayinlerinin ruhuyla alakasız suni ortamlarda yapılan gösteriler, dikkat ayin-i şerif değil gösteri, Hazreti Mevlana'nın aziz kişiliğine ve ruhuna kaba ve edep dışı davranıştan başka bir şeyle yorumlanamaz. Son olarak moda defilesinde gösteri yapmak adına dönen iki sanatçıyı burada esefle anmak istiyoruz. Diğer yandan onun fikri planda evrensele açılan yönünü, hümanizm, antropoloji vesaire gibi felsefi muhtevalara hapsetmekte oldukça sıkıntılı bir yapıya işaret eder. Çekildiği felsefi platformlar, Hazreti Mevlana'nın düşüncesiyle çoğu zaman örtüşmemekte ve ortaya bir filozof portresi çıkmaktadır. Yine onu, zahiri ilim mantığı ve rasyonalist pencereden anlamaya çalışıp, kullandığı kavramların terminolojik muhtevasından bir haber olarak yorumlayan bir grup daha var ki bunlar, bilir cahiller diyebileceğimiz tasavvuf açısından alan dışı uzmanlardan oluşur. Bunlara zaman zaman akademik terörist diyesi geliyor insanın. Zira tasavvufun geneli, terminolojisi, fikri muhtevası, beslendiği Kur'an ve sünnet temeli bilinmeden ve hatta bu temel yaşayarak içselleştirmeden, Hazreti Mevlana'yı anlamaya çalışma çabaları her zaman akamete uğrayacaktır. Yani tasavvufi manadaki takva ve edep hayatının fiili olarak yaşanması Mevlana'yı anlamada bizce çok büyük önem arz eder. Yine bu fasilerden sayılmak üzere bildiği halde çarpıtanların olması da üzücü ayrı bir husustur. Sırf bir tür düşmanlık uğruna Hazreti Mevlana'yı Moğol casusu, heterodoks gibi yaftalarla gayri ciddi olarak suçlamak, entelektüel dünyamızda vicdanları sızlatmaktan öte hiçbir değer ifade etmemektedir. Bu husustaki kasıtlı çarpıtmayı ortaya koyan Doktor Osman Nuri Küçük'ün Mevlana Moğol Casusu Değildir adlı eseri mütalaa edilebilir. Zira bu çalışmaya karşı cevap hala gelmemiş ve yayınlanmamıştır ve cevap gelmesi mümkün de değildir. Çünkü iddia sahibinin kaynakları bilinçli olarak çarpıtması söz konusudur. Yani siyahı beyaz gösterecek derecede kasıtlı davranışı söz konusudur. Ve bu zikrettiğimiz eser bu hususu açıkça gözler önüne sermektedir. Spiritualistlerin yaklaşımındaki Hazreti Mevlana, bilmem kaçıncı enkarnesini yaşayan bir üst düzey uzaylıdır. Temelsiz bu şekildeki görüşler gönlü karartmaktan başka bir şey ifade etmez. Eski usulde Mevlevilik İrfan Ocağı'nın yeniden ihya edilmesiyle buna benzer sakatlıkların, savrulmaların ve çarpıtılmalarının önüne geçileceğine inanıyor ve bunun dünya evrensel kültür ve barışına katkılar sağlayacağı kanaatini kuvvetle koruyoruz. Kısaca, Hazreti Pir'in buharlaştırılması söz konusudur ve bunun önüne geçilmesi gerekir. Zira Hazreti Mevlana gibi tüm dünyaca tanınmış, kabul görmüş, İslami alanda zuhur etmiş kaç şahsiyet sayabiliriz? Ülkemizde 3-5 kişiyi geçmeyen bu gibi insanlığa mal olmuş abide şahsiyetlerimizin ifade ettiği manaya göre anlaşılmaları ve anlatılması büyük önem arz eder. Mevlana'yı manasıyla tam olarak anlayabilmek ve dünyasına girip tanıyabilmek için öncelikli şartların şunlar olduğunu düşünüyoruz. Mevlana'nın inanç sisteminde yer almak, yani iyi bir mümin olmak, Kur'an ve sünneti yani İslam'ı iyi anlamak, tasavvufu çok yönleriyle iyice bilmek, tarihi, sosyolojisi, terminolojisi, folkloru, düşüncesi, iktisadi açılımı, psikolojisi vesaire. Bilmekten öte hal olarak tasavvufu yaşamak, yani bilmekten ziyade yaşamak, hallenmek yani seyr-ü süluk denilen manevi eğitimden geçmek. Günümüzün irfanına vakıf olmak ve bu suretle Hazreti Mevlana'nın irfanını günümüze bozmadan aktarabilmek. Özetle ateistin, Kur'an sünnet bilmeyenin, tasavvuf sistemini bilgi ve hal olarak içselleştirmeyenin ve günümüz irfanından bihaber olanların Mevlana'yı tam olarak anlayabileceklerini düşünmüyoruz. Keşke Mesnevi kitap evlerinde olduğu gibi ilaç olarak eczane raflarında da satılsa. Değerli dinleyiciler, bugün Mevlana üzerine yazılar aktardık size. Son olarak Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun Hazreti Mevlana üzerine genel bir değerlendirme, Mesnevi ilaç diye satılsa başlıklı yazısını aktarmaya çalıştık. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2008 sayısından aktardık bu yazıları ve böylelikle programımızı da nihayete erdiriyoruz. Hoşça kalın.